Bubbleworks, bir podcast üretimi.
Eklemedir koca konak.
Yeni mikrofon geldi. Yeni mikrofonumuzu kutluyor ve kutsuyorum burada sesimi açarak. Sen denedin mi? Bir tur attın mı? Nasıl? Beğendin mi? İyi değil mi? Nasıl farklar var mesela eski mikrofon? Bir kere şu. Burada bir dirsek var. Aman Allah'ım ya, böyle bir dirsek yok. Ben çok beğendim çünkü biliyorsun diğer mikrofonun altına robot el koymak zorunda kalıyordum. Evet. Arkadaşlar selamlar, herkese iyi haftalar diliyorum. Podcast Pandora'nın kutusuna hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da oyuncak araba dağıtmaya devam ediyoruz. Bölümü can kulağıyla dinleyip içindeki şifreyi çözen ilk dinleyicimiz Seha Gürbüz'le iletişime geçerse Nikon uzaktan kumandalı asfalt kamyonunu kazanır. Fly me to the moon, let me play among the stars. Evet, Ramazan'ın ilk haftası geride kaldı. Nasıl hissediyorsunuz bu konuda? Ben iyi hissediyorum ya. Eskiden Ramazan'ı hiç sevmezdim. Çocukken sabah uyandığımda ailece kahvaltı etmeye çok alışmıştık yani. Annem babam kahvaltıya katılmadığı için hoşuma gitmezdi bu durum. Fakat ben de bir birey olmaya başladığımdan beri ve bireyselliğimi inşa ettiğimden beri Ramazan ayında herkesin kendi içine dönmesi ve kendisiyle hemhal olmasından çok büyük bir keyif alır oldum. Bunda pandemi döneminde geçirdiğimiz Ramazan ayının da çok etkisi olduğuna inanıyorum. Benim için en derin Ramazan ayı oydu. Çünkü Ramazan'ın benim içinde bulunduğum kültüre etkisine baktığımızda kendi içinde birçok ödülle birlikte geliyor. Mesela bunlardan en belirgin olanı kalabalık iftar sofraları. Pandemiyle böyle iftarlar da yapılamadı o sene. İşin maneviyat tarafı ağır bastı hepimiz için. Şimdi size bazı istatistiklerden bahsedeceğim. 2006'da Sabancı Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada Türkiye'de inançsız insanların oranı %1,5 iken bu oran 2012'de %2'ye yükselmiş. Güncel veriler de en az %8 oranında inançsız, yani ateist olduğunu söylüyor. Güncel derken 2021'den bahsediyorum bu arada. Bunların hepsi farklı araştırmalar tabii. Tek bir boylamsal araştırma değil. 2006'dan beri farklı zamanlarda aynı insanlara sorup ölçekleme yapılmış olsaydı bu bir boylamsal araştırma olurdu, merak edenler için söylüyorum. Daha dikkat çekici bir veriden bahsedelim. 2020'de yapılan bir araştırma yalnızca Z kuşağına dahil olan katılımcılar üzerinde. Bu araştırmada da Z kuşağının neredeyse %30'unun inançsız olduğunu söylüyor. Tabii ki bu duruma etkeden birçok faktör var. Teknolojinin ilerlemesi, bilgiye erişim kolaylığı, Türkiye'de Allah, din ve peygamber üzerine yapılan politikanın bizi getirdiği nokta, düz liselerin kapatılmış olması ve yerine imam hatiplerin açılması, ki bu imam hatiplerde garip kurabba olaylar dönüyor zaman zaman, görüyoruz, duyuyoruz. Tüm bunları topladığın zaman da zaten tüm dünyaya hakim olan Z kuşağı çocuk da diyor ki kardeş, din buysa ben yokum. Ve fakat yapılan başka çalışmalar gösteriyor ki inançlar ve değerlerin öznel iyi oluşla ilgili doğrudan bir ilişkisi var. Yani biz insan organizması olarak bir şeye inanmaya ihtiyaç duyuyoruz. Sebebi şudur: aşırı gelişmiş kompleks bir bilişimiz var ve uzun zincirler halinde neden-sonuç ilişkileri kurabiliyoruz. Çalışan bir sistem gördüğümüzde bu çalışan sistemin müsebbibini arama ve bulma eğilimindeyiz. Bu bir nesneyse mesela, çalışan nesnenin nasıl çalıştığını idrak etme eğilimimiz oluyor. Ya da bir tiyatroya gittiğimiz zaman bilet fiyatıyla izleyiciyi çarpıp ne kadar para kazanıldığını hesaplama eğilimimiz oluyor. Daha kompleks yapılar için de geçerli bu. Mesela para takribi 3000 yıl önce icat edilmiş olsa da biz dünyaya çok sonra gelen yeni organizmalar olarak, yani mesela ben 94'lüyüm, bu finansal sistemin nasıl işlediğini algılama eğilimi gösteriyoruz. Ve nihayetinde neden sonuç halkalarını birbirine takarak ilk nedene geri dönebiliyoruz. Dünyadan insan yapımı olan her şeyi çıkardığımızda yine de ortada çalışan bir sistem kalıyor. Nasıl çalıştığını az buçuk idrak edebiliyoruz fakat hala eksikleri var. O eksikleri anlamlandırabilmek için de insan burada çalışan bir sistem var, bu sistemin sebebi bir yaratıcıdır diye düşünmeye meyyal. Bu sebepten insan organizması bir inanca sahip olmak zorundadır. Çünkü sorguladığında açığa çıkan boşlukları bir değere, bir güce, bir olguya vakfetme ihtiyacı var algılayıp anlamlandırabilmek için. Ateistler de bu söylediğime dahil. Bu inanç ille de kuralları, kaideleri belirlenmiş, kurumsal bir kimlik kazandırılmış, kitabı olan dini bir inanç olmak zorunda değil. Onlar da bu oluşların rastlantısal olduğuna inanıyor. Aynı açıklanamaz olaya birisi rastlantısallık derken öteki tanrısallık der, bir iki evrenin yaratım gücü der. Fark eden bir şey yok. Hangisi size uyuyorsa, hangisi sizin için verimliyse buyurunuz inanınız. Fakat burada söylemek istediğim başka bir şey var. Ramazan'ın ilk dayağı Erzurum'dan geldi haberlerini artık lütfen duymayalım. Yani inancı paylaşmak muhakkak ki kolektif anlamda insana kendini iyi hissettiren bir husus. Aidiyet hissini perçinleyen bir mefhum yani. Mesela ben bir Müslüman değilim fakat oruç tutuyorum. Geçen gün bir arkadaşım sen madem bunu sağlık için yapıyorsun o zaman neden akşam ezanını bekliyorsun diye sordu. Çok haklı. Sebebi benim için şu. Mesela tam o gün babaannemlerle birlikte iftar yapacaktık. Evde oluşmuş bir sinerji var. Bir maneviyat hakim. Şimdi ben babaanneme gidip 80 yaşında kadına babaanne ben seninle aynı sebepten oruç tutmuyorum. O yüzden kafama göre bir saatte bozacağım orucumu. Siz istediğiniz saatte açabilirsiniz ama Allah sizi muvaffak etsin desem. Bu anarşistliğin bana katacağı bir şey yok. Aksine kendi huzurumu da kaçırmış olacağım. Benzer şekilde oruçlu olduğumu bilmeyen bir danışanım yanımda farkında olmadan su içtiği için rahatsız oldu mesela. Bunda rahatsız olacak bir şey yok ki. Yani benim zaten suya da yemeğe de erişimim var. İstediğim zaman yiyip içebiliyorum. Yapmamayı ben tercih ediyorum. Rahat olalım ya azıcık. Rahat olabilelim yani ama o da haklı. Çünkü Ramazan'da sigara içiyor diye dayak yiyor insanlar bizim ülkemizde. Başka bir açıdan da iradi tedrisat insan için önemli bir husus. Çünkü çok talepkar canlılarız ve bu talepleri karşılayabilecek güçlü bir zihin yapısına da sahibiz. Ve fakat nasıl o an çişimiz geldi diye çıkarıp sokağa işemiyorsak benzer sebeplerden kendimizi kontrol altına almamız gereken durumlar var çoğu zaman. Bunu yapmamamızın sebebi ayıplanma değil bu arada yalnızca. Kimsenin seni görmediği durumlarda da bazı şeylere dikkat ediyorsun ya mesela bir güç seni tırnak içinde doğruyu yapmaya itiyor. Bundan bahsediyorum. Yani umumi bir tuvalette de olsan döke saça işememekten bahsediyorum mesela. Çünkü sen düzeni bozarsan başkalarının düzeni bozmasına da ön ayak olmuş olursun. Bir gün o tuvalete girdiğinde senden öncekinin tuvaleti leş gibi bıraktığıyla kalırsın. Ve tabii iradeyi artık bir şeyi yapmakta arıyoruz belki günümüzde. Mesela spor yapmak gibi, işte günlük tutmak gibi bir şey yapmaya zorlamaktan bahsedeyim. Ancak irade esasında çoğu zaman bir şeyleri yapmamakla ilgili. Ramazan ayının güzelliği bence burada. Çünkü sadece yemeden içmeden uzaklaştırmıyorsun kendini. İdinin yani hayvani dürtülerinin seni yönlendirdiği her şeyden uzaklaştırıyorsun. Daimi olarak üst bilinç denen, o birkaç bölüm önce bahsettiğim düşündüklerinin üzerine düşünebildiğin, düşüncelerini denetleyen mekanizma hakim oluyor. Ve bu mekanizmanın perçinlenmesi hayat deneyimi açısından çok değerli. Çünkü duygular, arzular ve ihtiyaçlar bizi zaten sürekli ve daimi olarak bir yerlere, bir şeylere yönlendiriyor. Bunları fark edip üzerlerinde bir hakimiyet kurabilmeye başladığımızda tercih ettiğimiz yolda kalabiliyoruz. Duygu dünyasına girmeden önce bir dinleyicimizin ses kaydını paylaşmak istiyorum. Seda Nur teşekkür ediyorum benimle bunu paylaştığın ve paylaşmama da izin verdiğin için. Evet, ne demiş Seda Nur?
Ben aslında fark ettim ki senin duygular üzerine konuştuğun, kendimizi bulmak üzerine konuştuğun, genel olarak konuştuğun konular aslında bunlar ama özellikle aşk ve sevgi hakkında konuştuğun podcastleri ki sen bilimsel örnekler verip açıklıyor olsan bile duygular üzerine olanları dinlemeyi daha çok seviyorum. Çünkü galiba kendimde düşünmesi en eksik olduğum yönüm bu. Arzular, duygular. O yüzden sana aslında bir soru sormayacağım. Senden bu konuyu daha çok konuşmanı isteyeceğim.
Esasında duygular üzerine konuşabilmeyi konuşmamı istemiş Seda Nur. Şimdi o konuda şunu söylemek istiyorum. Her duygu da üzerinde konuşmayı ya da işlenmeyi gerektirmez. Ben size söyleyeyim mesela bir süredir performansımdan memnun değilim diye belki içimi sıkan bir duygu var. Duygunun ne olduğunu durup düşünmek istemiyorum. Belki durup düşünsem ve çözülebilir bir şey olduğunu fark etsem bunu çözmek için çaba göstereceğim. Fakat bunu yapabilmek için kendime o alanı, o boşluğu tanımam gerekiyor. Şu an öyle bir hayat düzleminde değilim. Eskiden olsa bu duygu beni hiçbir şey yapmamaya götürürdü. Bilgisayar oyunu oynardım mesela kesin. Sorumluluktan kaçmanın çok güzel bir yolu. Duysal olarak çok yüksek frekansta beyni besleyip uyku gelene kadar yormak. Onun yerine ne yapıyorum? Mesela bu bölümü hazırlıyorum. Mesela fiziksel efor gösteriyorum antrenman yapıp. Mesela evrak kürek işlerimi yapıyorum başına oturmayı hiç sevmesem de. Çünkü bundan 4-5 ay önce çıktığım yolda bu bahsi geçenleri düzenli ve sürekli olarak nasıl ve ne hissettiğimden bağımsız yapmaya karar verdim. Yani her hissettiğim duyguyu oturup anlamaya çalışamam. Sebebi budur herhalde diyebilecek kadar tanıdım kendimi zaman içerisinde. İyi bir tahmin yapmak çoğu zaman işimi görüyor. O yüzden her hissettiğim duyguyla da baş başa oturup neden buradasın diye sormuyorum onu. Burada da bir irade koymamız gerekiyor. Duyguların insan psişesi üzerindeki etkisi çok yüksek. Bizi kolaylıkla yaptığımız işten alıkoyabiliyorlar. Duygularınızı baskılayın demiyorum burada bu arada size. Doğru anlayın lütfen. Fakat her duygunuz biricikmiş, çok kıymetliymiş gibi önem vermeyin. Duygu dünyası zaten çoğu zaman çok şekilsiz ve sıvı formda. Zaten her an şekil, boyut, renk ve kalıp değiştirmeye meyyal. Duygusal olduğu söylenen su grubu burçlarının suyla ilişkilendirilmesinin sebebi bu az önce yaptığım duygu tasviri zaten. Duygular da su gibi akışkan çünkü. Bazen o duyguyla oynarken içine girdiğiniz başka bir duygu sizi farklı yerlere yönlendirebiliyor. Bu söylediğimi daha önce hamilelik yaşamış dinleyicilerim belki çok daha iyi anlayacaktır. Hamilelik duygusal anlamda çok yoğun bir dönem zira. Mesela ortağım Fatoş'un ablası hamileliğinin son döneminde ve sık sık kliniğe ziyaretimize geliyor. Gülüp eğlendiğimiz bir noktada bir anda gözleri dolup ağlayabiliyor ve ağlamasının ardından neden şimdi ağlıyorum diye yeni bir duygunun hükmü altına giriyor. Let it be ya. Bırak aksın ve senden geçsin yani. İnanç konusuna dönecek olursak da çünkü inançlarımız duygularımızı da regüle etmekte bize yardımcı olan önemli bir ekipman. Belki en önemlisi hatta. Arkadaşlar ben inançlı bir ailenin çocuğuyum. Anneannem hacı ve hatta göbek bağımda hacıdadır, gidip bakarsanız görebilirsiniz. Ve fakat ergenlik dönemlerime geldiğimde içinde yaşadığım toplumun din algısına karşı sorgulayıcı yaklaşmaya başladım. Kur'an'ın meallerinden birini indirdim bilgisayara, bir yandan okuyorum, bir yandan antitez üretip notlar alıyorum falan. Sonra bir noktada inanmamak için yeteri kadar delil biriktirdiğimi düşünüp okumayı bıraktım. Yani belki mealin yetersizliği, belki benim genç zihnimin bazı soyut algıları anlamlandıramaması, belki de böyle bir inanç sisteminin içine zaten hiç dahil olmak istemememden ötürü. Ve Türkiye'de var olan faşist din kültürünün karşısında olduğum, zaman zaman alay ederek, zaman zaman elimde olan güçle bahsi geçen dindarlara zor zamanlar yaşatıp önlerine taş koyarak bu kültüre karşı yapabileceğim her şeyi yaptığım radikal bir dönemim oldu. Gençlik işte. Daha sonra büyüyüp soyut dünyam genişlemeye başladıkça bir sınıra ulaştım ve bu şekilde düşünen birinin maddi olmayan dünyasını genişletirken sınırlara ulaşması çok tabiidir. Çünkü maddi dünyaya ait olan verilerle manevi tarafı bir yere kadar büyütebilirsiniz. Bir noktadan sonra gücü yetmez. Ve fakat benim sorularıma yanıt bulabilmem, kafamı rahatlatabilmem için daha geniş hudutlara ihtiyacım vardı o soyut dünyada. Neyse işte zaman devam etti. Ben varoluşsal krizimin içinden geçtim. Canıma kıyma fikrinden uzaklaştım. Kendime bir yaşam amacı buldum ve hayata daha fazla katılmaya başladım. Hala bir inanç sistemine sahip değildim o zamanlar. Fakat kendime olan inancım yeşermeye başlamıştı. Yani önce kendime inanmaya başladım. En azından içimdeki bir parçaya yani. Hiçbir gücün eksiltip çoğaltamayacağı ya da değiştirip etkileyemeyeceği bir parçadan bahsediyorum. Belki de her oluşun içinde bulunan tanrı parçacığından yani. Zaten hiçbir yaratım yoktur ki yaratıcısından münezzeh olsun. Bu bahsettiğim inanç perçinlendikçe benden taşmaya başladı ve yaşadığım hayata, insanlar arası ilişkilerime, tavırlarıma ve düşünce sistemine tesir etmeye başladı. Ve yavaş yavaş gelişip bir inanç sistemi haline geldi. Herhangi bir kitaba sahip değilim. Eğer bir kitap seçecek olsaydım da Silmarillion ya da Dune'u seçerdim. İzlediniz mi Dune Part 2'yi? Arkadaşlar izleyin. Birçok duyuya hitap eden çok iyi bir film. Buradan Şevval'e selamlar, bana eşlik ettiği için teşekkür ediyorum kendisine. Yani kimseyi gerçek anlamda yargılamadığım, fakat tabii ki eğlence amaçlı takıldığım, mesela karşımda Beşiktaşlı bir arkadaş var, onun Beşiktaşlılığıyla alay ettiğim, insanların özünü ve varoluşunu idrak etmeye çabaladığım, kendi özümü her şeyden ve herkesten ayrı tuttuğum, bana iyi hissettiren ve manevi dünyamın geniş hudutlarında at koşturabildiğim bir inancım oluştu. Ve ne derler bilirsiniz, inancın gücü bilinmezliğin korkusunu yok eder. Ve bilinmezliğin korkusu da gayet güçlüdür. İnanca sahip olan biri maddi tüm zorluklardan arınmıştır. Çünkü zaten sarsılmaz bir inanca sahip olmanın zorluğu hayattaki tüm zorluklardan daha zordur. Ve inancın böyle bir tarafı da var. İnandığınız sistem, tanrı, olgu, her neyse, ona mutlak bir inanç geliştirmediğiniz müddetçe size total bir fayda sağlayamaz. Kendi içinizde yarattığı ikilem, ona en çok ihtiyaç duyduğunuz anda sizi yarı yolda bırakır. Çünkü içinde en ufak bir şüphe varsa ona en çok ihtiyaç duyduğunuz yerde o ihtiyacınızı karşılayamaz. Fakat gerçekten inanan bir zihin tüm yalanlar ve yanılsamalarla karşılaşabilir, yine de kaybolmadan yolunu bulur. Gerçekten inanan bir kalp nefretin zehrine dokunabilir, fakat zarar görmeden ondan geçebilir. Az önce bahsettiğim gibi inanç duyguları regüle etmekte yardımcı olurken aynı zamanda duyguların da kendisiyle beslenebilen bir sistem. İçine odun atarak harladığın ateşin sıcaklığında elindeki bir ahşap parçasını eğip şekillendirmek gibi. Eğer yeterli sıcaklığa ulaşamazsan o ahşabı şekillendirip ihtiyacın olan şekle sokamazsın. O yüzden bazı parçalarla ateşi güçlendirip bazı parçaları ihtiyacını karşılayacak şekilde eğip bükmen gerekir. Ve inancını besleyecek olan duyguları bulmak inan hiç zor değil. Akşam saat 9'da çıktığın iş yerinden motora binip eve dönerken iyi bir havaya denk geldiğinde hissettiğin duyguyla, hedeflediğin amaca ulaşırken ortaya koyduğun azminle, kampa gidip ormanın içinde ciğerlerine çektiğin güzel bir nefesle, sevdiğin insanlarla keyifli bir an yaşadığını fark ederek ya da sadece bir şeyler hissettiğini bilip canlı olduğun için bile besleyebilirsin inanç ateşini. İnancın harlandıkça duygularını ihtiyaç duyduğun forma sokmak da kolaylaşır. Bölümü 1 Beni Cesaret duasıyla bitirelim. Korku aklın katilidir. Korku topyekün yok oluşu getiren küçük ölümdür. Korkumla yüzleşip benden geçtiği zaman bıraktığı izi göreceğim. Korkunun terk ettiği yerde benden başka hiçbir şey kalmayacak. Orada yalnızca ben var olacağım. Evet arkadaşlar, podcast Pandora'nın kutusunu dinlediniz. Hepinize verimli bir hafta diliyorum. Bahar havaları oynaktır, ona çok güvenmeyin. İşimize gücümüze bakalım. Hadi eyvallah.
Bubbleworks, bir podcast üretimi.